Ayrım 9. Garip Bülbül, Neşet Ertaş. Hayatı, Sanatı, Eserleri 2. Erol Parlak. Sayfa 101. Eserlerin bu derece sevilip beğenilmesinin ana nedenlerinden birisi de budur. Ertaş şiirlerinde beşikten mezara ve mezar ötesine dair her olguyu hak aşkıyla kavrayıp çeşitli anlamlara büründürerek kendine özgü bir deyişle sunar. O daima hak aşkını ve insanı sevgiyle ele almış, barış, dostluk, kardeşlik ve güzel ahlakı övmüş, bilginin bilimin değerini anlatarak yüceltmiş, ayrımcılığı, cehaleti eleştirmiş, gördüğü doğruları da birer birer ortaya koyarak öğütler vermiştir. Hak hukuk gözetmeyi, güzel iletişim ve davranışta öven Ertaş'ın bu yanı, bilgi ve bilime karşı duyduğu sevgi ve saygı ile somutlaşarak gerçekçi ve ilerici bir temel oturur. Sergilediği nitelikli profiliyle Anadolu Türk'ü yakma geleneğinin en önemli ve verimli ustalarından olan Neşet Ertaş, ömrü boyunca hiç durmadan, bıkıp usanmadan üretmiştir. Üretmek onun için hem kutsal olarak gördüğü sanatı içerisinde ruhsal doyumunun zirvesine ulaşma anı zamanı, hem duygu ve düşüncelerini insanlığa aktarabilmenin ve insan eğitimine katkıda bulunabilmenin yolu, hem de insan olarak yaratışının gerçeklerindendir. Bu durum aynı zamanda içerisinde olduğu zor koşullarında bir sonucudur. Yaşam denilen bu çark içerisinde ancak ürettikçe var olabilen aşiret ustalarının aksine o zamanda var oldukça üreten bir görüntü çizmiş ve Anadolu'nun üretimleri yaygın olarak en çok benimsenen, sevilen ve geleceğe yansıyan türkü yakıcısı konumuna erişmiştir. Ertaş'ın üretim ve türkü yakma ile ilgili görüşleri onun bu eşsiz yanının birebir yansıması gibidir. Türkünün bir anlamı var. Türkü halk dilidir. Halkın özü, halkın sözü ve halkın yüreğinden gelen sözler havasını bulduysa, halkın dilinden çalınmış, halkın dilinden söylenmişse, özü, toprağı, kokusu aynıysa türküdür. Neşet Ertaş Görüşme 1996-2012. Gerçek türküyü bu şekilde tanımlayan, bu bağlamda üretimleri birinci sınıf gerçek halk yaratısı olan ve yarım yüzyıldan fazla bir zamandan beri kesintisiz bir biçimde türkülerini dinleyen halkı, Ertaş'a Anadolu'nun türkü pınarı nitelemesini yakıştırmıştır. Tıpkı bir pınar gibi durmadan akan ve pırıl pırıl, tertemiz suyu ile gönül toprağımızı yaşar Ertaş'ın, türkünün halka iletilmesiyle ilgili görüşleri de açıktır. Aklın, zihnin, beynin ve mantığınla belirlediğin bir konuyu türkü haline getirmek, onu çalıp söyleyerek insanların beğenisine sunmaktır. Ama bir tek türküyle olmaz. Kalıcılığın devamı üretmektir. Devam etmek, tekrar tekrar söylemek lazımdır. Neşet Ertaş Görüşme 1996-2012. Kalıcılığın devamlılığını üretmekten gören ve kendi deyimiyle gramofon devrinden beri neredeyse 60 yılı aşkın bir süredir sayısını bile anımsayamadığı birbirinden değerli çok sayıda eser üreten Ertaş'ın eserlerin kalıcılığıyla ilgili görüşleri de kendine özgüdür. Üretmek karşı tarafa kabul ettirebilmektir. Dinleyici onu kabul ettiyse kalıcılık oradan başlar. Ben yeni türkülerimle plağa, kasede, banda söylerim ve unuturum. Sahneye çıktığında halk hangisini beğenmiş ve istiyorsa onu yeniden öğrenir, çalıp söylerim. Söylediğim bir türkü benden istenmezse bir daha çalmam. Her sene aşağı yukarı 10 tane türkü üretiyorum ben. Onların içinde bir tanesi beğenirse o sene o türkünün yüzü suyu hürmetine çalar söylerim. Neşet Ertaş Görüşme 1996-2012. Neşet Ertaş'a göre bir eserin karşı tarafça benimsenmesinin altında yatan en önemli şey, içinin dolu olması ve bir şey verebilmesidir. Verebilmenin varlığa bağlı olduğunu belirten Ertaş, verebilmiş olmanın ölçütünü de benzer bir yaklaşımla açıklar. Ben şu kadar şunu söyledim, bu kadar bunu söyledim denenler bana boş gelir. İnsan halka ne kadar verdiğiyle değil, halkın ne kadarını kabul ettiğiyle vardır. Kendi özünden, kendi sözünden verdiği bir şey varsa ve insanlar da bunu kabul ettiyse, işte verdiği budur. Neşet Ertaş Görüşme 1996-2012. Günü ve olayları dikkatle gözetip kaçırmamaya çalışan, Ancak daima geleceğe yönelen Ertaş'ın bu tavrı, kültürel ve sanatsal profili yanında yaratıcılığının da ana ilkelerindendir. Ertaş kendisinde ilerici ve öz fikirler yaratan, zaman zaman kavrayışını da kendine özgü ifadelerle dile getirir. Tarih geçmiş zaman oluyor. Geçmiş zamanın bugüne bir yararı olmadığını düşünüyorum. Geleceği düşünüyor, kendimi her zaman geleceğe göre yönetiyorum. Geçmiş tarihleri o yüzden hatırlamıyorum. Geçmişi bazı örnek veya ders almam gerekiyorsa hatırlıyorum. Neşet Ertaş görüşme 1996-2012. Böylesi bir zaman kavrayışıyla düşünüp hareket ederek eserlerini daima geleceğe yönelik bakış açısıyla üreten Ertaş'ın eserlerinin her dönem adeta tazelenerek gündeme gelebilmesi ve yeni kuşaklarca benimsenmesinin altına yatan gerçek bu anlayıştır. Üretim Neşet Ertaş gibi yaratıcı beyin ile donanmış, belleği düşüncelerle dolu sanatkarların bir dışa vurum biçimidir. Yaratıcılık kıvılcımında var olan yüksek sezgi gücüyle kimsenin göremediğini görüp duyamadığını duyan Ertaş'ın, üretimindeki eski kaynağı nereden aldığı, yaratıcılığını ateşleyen kıvılcımın nerede, neye bağlı olarak nasıl ortaya çıktığı, yeni, özgün, güzel, yararlı fikirleri, imgeleri nasıl tasarladığı, onun yaratıcılığın en gizemli kısmını oluşturur. Ertaş gibi doğumdan ölüme ve ölüm sonrasıyla ilgili her olguyu sorgulayarak kavrayan bir sanat adamı için yaşamın her anı yaratıcı düşüncenin belirdiği, ortaya çıktığı anlar olabilmektedir. Meydana gelen olaya, duruma ya da yaşanılan duyguya dair ilk kıvılcımı yüreğinde, beyninde duyan Ertaş için gönlüne doğan bu özü kısa sürede üretime dönüştürme süreci başlamıştır. Bu süreçte neredeyse hiç durmadan çalışan ve eseri tamamlamadan rahat etmeyen Ertaş, böylelikle üretim sürecini tamamlayarak yaratısını meydana getirir. Bunun sonrasında büyük bölümü biçimlenmiş eser için gelişerek kendini tamamlama süreci başlamıştır. Katıldığı muhabbetlerde, düğünlerde, konserlerde yeni eserini çalıp söyleyen Ertaş, yavaş yavaş olgunlaştırarak tamama erdirir ve eserini kayıt kıvamına getirir. Dinleyicinin kulağına ulaşan yorum bu aşamaları tamamlamış eserin en son halidir. Ancak Ertaş'ın kayıtlarını bazı eserleri iki hatta üç kez okuduğu görülür. Bunun nedeni eserin kendini tamamlamadan kayıt edilmiş olması ya da sonrasında Ertaş'ın o eserle ilgili yeni bir yorum geliştirmiş olması ve bu yeni yorumu kayda geçirme arzusudur. Kaydedilerek halka sunulan eser için artık bir başka süreç başlar. Halkın benimsediği türkülere daha fazla önem vererek diğerlerini göz ardı eden Ertaş, sevilen eserlerini bir yıl boyunca çalmak zorundadır. Bu nedenle zaten sanatsal söyleyişinde var olan güçlü doğaçlama yeteneği ve seslendiği kitlenin duyuş ve kavrayışına bağlı olarak her keresinde eseri neredeyse yeni baştan yaratır. Tonlarını, ritimlerini, akışını, anlatımını, dramatizasyonlarını yeniden biçimlendirip yorumlayarak her seferinde dinlenilmesini sağlar. Bu yorum farklılığı bazen öyle bir boyuta varır ki en son dinlenilen çeşitlemenin kayıt edilmişten tamamen farklı bir esermiş gibi algılanmasına yol açar. Daha çocuk denecek yaşlarda kişisel eserlerini üretmeye başlayan ancak yaşı ilerledikçe duyguları, düşünceleri ve yaratım ustalığı da gelişen Ertaş için üretim aşaması benzerlerine göre çok daha hızlı bir süreçte gerçekleşir. Ertaş kaynağını doğadan alan ve tıpkı toprak örneği gibi bir doğallık içerisinde gönül kapısını aralayıp kendisine iletilenlere eğildiğinde duygu ve düşüncelerinin gücüyle bırakın daha önce bir çalışma yapmayı, neredeyse düşünmeye gerek bile duymadan eserlerini büyük bir hızla yaratır, özgün yorumuna kavuşturur. Neşet Ertaş gençlik yıllarından beri yöneldiği irticalen, doğaçlama, çalıp söyleme anlayışı ile kimi zaman da eserlerini yaşanılan an içerisinde doğaçlama çalar söyler. Ancak bu konuda da belli bir ustalığa erişmiş olmasına karşın o, dile getirilecek her şeyin önemsenerek, özenli bir şekilde yanlışa düşmeden söylenmesi gerektiği bilinciyle genellikle doğaçlama söylemekten uzaktır. Ömrü ekmeğinin peşinde yoğun bir iş temposu içerisinde geçen Ertaş, bu uğraşlarına denk düşen zaman dilimlerinde yaratımlarına kıvılcım olan anlık duygulanımları dışında eser üretmek için fazlaca zaman bulamaz. Bu nedenle üretim zamanı olarak kendi başına kalabildiği sessiz gece yarılarını seçer. Ertaş'ın yoğun iş temposu içerisinde geçen zamanlar dışında üretim için fırsat bulabildiği dönem genellikle Ramazan ayıdır. Bu ay nedeniyle işleri durma noktasına gelmesi sonucu dinlenme olanağı bulan Ertaş, bu dönemin neredeyse tümünü eser üretimiyle geçirir. Hummalı bir çalışmadır onunkisi. Gece gündüzü birbirine karışır, büyük bir özenle, deyim yerindeyse üzerine titreyerek şiirlerini birer birer havalandırır. Eserleri konusunda son derece hassas olan Ertaş için onları tamamlamadan rahata ermek de yoktur. Bu süreç adeta bir ananın rahminde sevgiyle yoğurduğu çocuğun dünyaya getirmesiyle aynıdır. Ertaş da tıpkı bir ananın ancak doğurduktan sonra rahata ermesi gibi türkülerini tamamı erdirdikten sonra rahata kavuşur. İlahi bir kanaldan ruhuna iletilen özü, kutsal sanatı aracılığıyla işleyip gönül imbiğinde damıtarak insanlığa sunan Ertaş, her biri bir can parçası olan eserlerini tıpkı çocuğunu sakınıp gözetler gibi önemseyerek korur ve tüm yaşamı süresince her bir eser için bu anlayışının mücadelesini verir. Neşet Ertaş'ın kendi eserlerine yönelmesi, korkmadan bir şeyleri dile getirebilmesi, adeta tarihi boyunca baskılanmış, susturulmuş, ne düşündüğü hiç sorulmamış bir gariban abdalın özgürlüğüne kavuşması sonrası, çağlar boyu süre gelen bu baskıları yanıt vermesidir. Düşüncemiz şudur ki, abdalların Muharrem Usta'dan başlayarak tarihin derinliğine uzanan kuşaklar boyu sanatkar olan uzak atalarında bu konuda yaratıcı beyinleri vardı. Yaratıcılığa olan bu yakınlıkları da kalıtımsal olarak Ertaş'a geçti. Ancak atalarında var olan farklı ölçeklerdeki yaratıcılık özelliği sonunda kalıtımın sıra dışı ve olağanüstü bir birleşime ulaşmasıyla Neşet Ertaş da bir deha profili olarak ortaya çıktı. Onun dehası özde toplumsal bir halk hareketi olan müziğin kitleleri etkilemesi, yönlendirmesi ve oluşturduğu sinerjide birebir görülebilir. Geleneksel müziklerde karşılaşılan ustaların geriden gelenlere sürekli yenilikler üretmesi, yorum ve çalım teknikleri aktararak sanatsal çıtayı yükseltmesi konusunda da Ertaş benzersiz bir örnek oluşturmuştur. Kendisinden önceki ve hatta sonraki ustalarda görülen alana sınırlı katkı sağlamak ve belirli gelişmeler yaratarak genç kuşaklara aktarma yönündeki görüntünün aksine Ertaş, yarattığı olağanüstü sinerji ile de eşi görülmedik bir biçimde sanatın çıtasını yükselterek adeta çağ atlatmış, yeni kuşakları ileri taşıyacak ürünler ortaya koymuştur. Neşet Ertaş'ın sanatsal profili. Anadolu'nun yanık yürekli dervişler topluluğu abdalların yolu, bir gönül yolu olduğu kadar aynı zamanda köklü bir sanat yoludur. Bu topluluğun bir birey olarak yaşamı boyunca sanat ile soluk alıp vermiş, onunla bütünleşmiş, Neşet Ertaş'ın sanatsal profili, onu sanat ehli yapan donanımı ve icrada ulaştığı ustalık düzeyini meydana getiren özellikler ile müzikal yaklaşımının bileşkesinde oluşur. Ertaş'ın sanatsal profili, ana dili, sevgi aşk olan ayrımsız bir bakış ve yaklaşım temeline oturur. Bütün insanlığı bir ve eşit gören Ertaş, sanatsal yorumunda bu öz yaklaşım üzerine kurarak kutsal sanatı aracılığıyla insan hizmeti için çalışır. Ertaş'ın kaynağını bütünüyle doğadan ve gelenekten alan sanatı, insanlığa doğallığın içtenliğin en nitelikli örneklerinden birini sunar. Sanata yatkın doğası seslerle yoğrulmuş özüyle, her şeyini müziğiyle ortaya koyan Ertaş, adeta sanat için özel olarak yaratılmış, bu dünyaya türkü yakmak ve çalıp söylemek için gelmiştir. Yaşadığını söyleyen, söylediğini yaşayan Ertaş, kendi hayatının ve ruhunun ifadesini ise bülbülde bulmuştur. Bülbülün aşk dolu yüreği, gülün dikeni yüzünden bağrının kanaması, gül elinden ağlayıp garip garip zar edişi ve güzel sesiyle çığırışıp ötüşü, doğanın Ertaş'a yansımalarıdır. Dilinden düşürmediği garip bülbül betimlemesi ve söyleyişini bülbülden alan güzel sesiyle bülbüller gibi çığırışıp ötüşü hep bu olgunun sanatsal ifadeleridir. Ertaş boş durmayı sevmeyişiyle ortaya çıkan çalışkanlık durumunda arıda bulmuştur. Ömrü boyunca arı gibi bıkmadan, usanmadan çalışarak, inleye inleye bin bir derdin çaresi, tadına doyulmaz bal gibi eserler yaratmıştır. Müziği aşkın yarattığına inanan ve ibadet olarak gören, bu nedenle de müziğe karşı büyük bir hürmet içerisine yaklaşan Ertaş, Hak yolunda insan hizmetinde adadığı sanatında gönüllere aşk ile sunar. Bu yüzden de yüreğinde aşkı biten, saz çalmasın, türkü söylemesin diyen Ertaş'a göre sanata yapılacak en büyük saygısızlıklardan biri aşksız, sevgisiz çalmak söylemektir. Ertaş bu düşüncesini dizelerine de yansıtmıştır. Bir garibim halım kimse bilemez. Bu derde düşenin yüzü gülemez. Her sazcı saz çalar tatlı çalamaz. Yar aşkı sinede nar olmayınca. Aşkı sevgisi çalıp söylememek gereğini vurgulayan Ertaş, türkünün özünün aşk olduğu ve bu öze varmada en önemli yolunda aşktan geçtiğini belirterek, bu ilkeye uymayanlar için de türkülerin sözünü söylüyorlar, özünü söyleyemiyorlar ifadesini kullanır. Tıpkı babası gibi, hacı emmisi gibi, aşiretleri gibi, aşk ile insan hizmetine koşan Neşet Ertaş'ın gönlü hep halktan yanadır. Kendisi halk olan, dilinde, teninde hep halk diyen halk aşığı Ertaş için gerçek müzik de halk müziğidir. Bu duygu ve düşüncesini halk müziğinin dışında bir şey söyleyemem diyerek ortaya koyan Ertaş'ın sanatsal profilinde halk müziği yegane temel unsur olup, duygu ve düşüncelerini anlatabilmenin tek ve en etkili yoludur. Halk müziğiyle yaşamın tadına varıp keyif alan Ertaş, hayranı olduğu Anadolu toprağın tüm seslerine kulak vermeye çalışmış, bu sesleri de gönül imbiğinden geçirip duygu dünyasına katarak tavrını zenginleştirmiştir. Böylelikle Anadolu'nun dört bir köşesinden izler taşıyan Ertaş'ın sanatsal profili ve müziği, yöreselliği aşarak Anadolu'nun öz ve öz kendi yüzü ve sanatı olmuştur. Ertaş ile zirveye ulaşan ve geleneğin yeni yüzünü simgeleyen bu tavır ile müzikal anlayış kısa süre içerisinde geleneğin sınırlarını kapsayarak kendisi gelenek olmuştur. Neşet Ertaş'ın sanatsal profili gerek eserler ve gerekse icra yönden tam bir ustalık ürünüdür. Doğanın ve geleneğin kendisine kazandırdığı güçlü yetkinlik ve içsel algı ve hafıza sistematiği içerisinde bir tasarımcı tavrında sanatı tasarlayan Ertaş'ın yaratımları ve icraları kusursuz birleşimlerin olağanüstü yansımalarını içerir. Doğanın özünden süzdüğü hiçbir değeri boşa harcamadan, her türlü konu içerisinde müziğe dönüştürülebilen, bunu yaparken de kendi anlayışından ödün vermeyen Ertaş'ın profili gerçek bir sanat ustalığının en nitelikli örneklerindendir. Neşet Ertaş'ta görülen ve sanatsal profilinde önemli bir yeri olan ustalık olgusunun lezzet ustalığı ve teknik ustalık gibi iki yönü vardır. O, her şeyden önce Anadolu toprağından duyumsadığı, benzersiz koku ve lezzeti kendine özgü yansıttığı bir tavır ile sazında, sesinde, çalıp söyleyişinde, binbir teknik ayrıntının gizli olduğu bir icra biçiminin ustasıdır. Ustalık yolunda Ertaş'ta görülen, sanki sazı eline aldığı günden beri aynı ustalıkla çalıp söylediğidir. Ustalık yolunda diğer ustaların genelinde ilk zamanlarda gözlenilen hamlık hali Ertaş'ta hiç yoktur. Zira Ertaş'ın ilk planı seslendirdiği 18-19 yaşlarındaki icrası ile sanatının zirvesinde olduğu icrası ustalık yönden birbirine yakındır. Nitekim Ertaş'ın bu akıl almaz niteliği onu genç yaşta ustanın en üst basamağı olan ustalar ustası mertebesine eriştirmiştir. Sanat yolunda edindiği birikim yaratımları ve icrasıyla kısa sürede ustalar ustası mertebesine ulaşan Ertaş'ta görülen, şahsında kristalize olmuş geleneksel yapı, rafine bir kültür ve uzman bir beğenidir. Bütünüyle insan becerisi, yaratıcılığı ve yeteneği üzerine biçimlenmiş icrası sırasında tıpkı bir bilgisayar gibi işleyen hızlı ve yaratıcılık dolu beyni yanında, öze bağlı kalınarak yapılan yabancılaşmadan uzak icrası, onun bir yandan yenilikçi ancak diğer taraftan koyu gelenekçi anlayışının yansımalarıdır. Çünkü Ertaş'ın icralarında eser boyunca duyulan geleneksel terbiye, edep, saygı ve sevgiyle çalıp okuma anlayışının daima korunduğu gözlenir. Öyle ki o şöhretinin zirvesine ulaştığı ve vazgeçilmezlik vasfına kavuştuğu dönemde bile bu anlayışından hiç ödün vermemiş, yaşamı boyunca hep aynı tavırla çalıp söylemeyi sürdürmüştür. Neşet Ertaş'ın özenle sürdürdüğü icra tavrını düğün gibi sanatkarlar için karmaşa vesaire çeşitli sıkıntıların yaşandığı yerlerde de sergilediği görülür. Ertaş'ın düğüncülüğü ve bu geleneğe kazandırdığı boyut incelemeye değerdir. Ertaş'ın ömrü boyunca severek sürdürdüğü ve sanatsal profilinde önemli bir yeri olan düğüncülüğü başlı başına bir inceleme konusudur. Birçok insan tarafından müzisyenliğin en alt basamağı gibi görülen ve bir müzisyenin çalışabileceği en kötü ortam olarak algılanan düğün çalgıcılığı, Neşet Ertaş'taki bu kutsal hizmet anlayışı ile çığırının zirvesine ulaşmıştır. Düğün çalgıcılığını insanların en güzel gününde insana hizmet olarak gören Ertaş, bu yönüyle düğüncülük anlayışı ve müziğine nitelik getirmekle kalmamış, aynı zamanda değer katmıştır. Günlerce süren düğünlerde yüksek bir tempo ve tıpkı bir enerji patlaması ile dur durak bilmeden sergilediği performansı, yanındaki hizmet kültürü, onun mesleki profiline dair kendince izler taşır. Bu yönüyle Neşet Ertaş yalnızca müzik sanatına değil, düğün çalgıcılığına da yeni bir boyut kazandırmıştır. Ertaş'la birlikte düğünlerde sergilenen müziğin hem sunumu hem de süresinde önemli değişmeler olmuş, zamanla bu yeni durum geleneğe dönüşmüştür. Neşet Ertaş öncelikle düğün ortamını tıpkı bir konser sahnesine, müziğin süresine de sanki düğün boyunca kesintisiz olarak süren, uzun ve tek parçalık bir sürekliliğe dönüştürmüştür. İcra ettiği her bir düğümü, katılan herkesin gönlü oluncaya kadar ve yoruluk bilmeden coşku dolu bir tempoda yürütme anlayışını biçimlendirmiştir. Yalnız geçirdiği bir haftanın doluluğunu düğünlerde sevenleriyle paylaşan ve haftada bir içimi dökmesem çatlarım diyen Ertaş, zorlu yaşamına karşın sanatla rahatlayarak dinç kalmayı başarmıştır. Neşet Ertaş'ın belki de en belirgin ve en önemli yanı olan bu duygusallığına dayalı duygu profili, sanatı ve icrasının da bel kemiğini oluşturur. Bütün duyguları uçlarda yaşayan Ertaş'ın bu yönü, icrasının da alabildiğine duygusal ve yapıya bürünmesine, adeta bir duygu sahnağına dönüşmesine neden olur. Ne çalıp söylersem %90 babamın duygularıyla çalıp söylüyorum diyen, garip gönüllü babanın yanık yürekli oğlunda çalıp söylerken beliren son derece samimi hal öylesine etkilidir ki daha çalmaya başlar başlamaz dinleyeni yüreğinden yakalayıp kendisine çeker. Bu nedenledir ki Anadolu yürekli Ertaş ile benzer yapısı olan duygusal Anadolu insanı onu kendi duygularının en güçlü söyleyişlerle can bulduğu bir tercümanı olarak sevmiş, bağrına basmış, tıpkı ekmek gibi, su gibi ruhunun gıdası olarak benimsemiştir. Neşet Ertaş'ın eserleri ve icrasını belirleyen duygu profili iki ana noktadan oluşur. Bunlardan biri, esere ve icraya ruhunu veren duygu yoğunluğu hali, ikincisi ise eser üretimine kaynak olan hayal ve sonrasında bu hayale yönelik yüklediği anlama dair hissediş halidir. Yaşamın herhangi bir anına ilişkin görüp hissettiği en küçük olgudan etkilenerek gönlüne bir şeyler doğan Ertaş, yakaladığı küçük bir kıvılcımdan büyük eserler yaratabilen bir üretim kapasitesine sahiptir. Böylelikle o, ince düşünceli, duygusal yapısı ve yüksek sezgi gücüyle tam anlamıyla bir hayal ve mana alemi olan müzik sanatına emsalsiz eserler üretmiştir. Neşet Ertaş'ın duygusallığının en belirgin biçimiyle ortaya çıkarak zirveye ulaştığı anlar çalıp söyleme anlarıdır. Bu anların en belirgin yanı da hissedilenin kesintiye uğramaması arzusuyla deli dolu bir biçimde sergilenen bitip tükenmek bilmez uzun icralardır. Onun bu yönü tıpkı Anadolu insanınınki gibi olup gözü kara aşıklığının bir başka göstergesidir. Başını kaldırıp çalıp söylemeye başladığında gözleri göstergesidir. Başını kaldırıp çalıp söylemeye başladığında da gözleri dünyayı görmez olan gözü kara aşık Ertaş, kendisini dinlemeye bir türlü doymayan Anadolu insanının gönlüne saatler, bazen günler boyu süren bir zaman diliminde seslenir. Onda can bulan bu duygusal doyumsuzluk ve kabına sığmaz deli doluluk hali, tıpkı bir yangın yerindeki kargaşayı, yangının söndürülmesine dair telaşı andırır. Eserlerinde bu halin ipuçlarını çeşitli anlatımlarda veren Ertaş, tıpkı bir yangın yerine dönen ve yüreğindeki ateşi söndürmek istercesine durdurak bilmeden içini döker ve sonunda yavaş yavaş durağanlaşır, huzura kavuşur. Günlük yaşamda yavaş, hatta biraz da ağır sayılabilecek bir beden ritmi olan Ertaş'ın çalıp söyleme anlarında beliren bu gözü dünyayı görmezlik ve deli doluluk hali, gerek mimik ve jestlerinde, gerekse hal ve tavırlarında değişik biçimlerde ortaya çıkar. Bunlardan biri kapıldığı coşku halidir. Özellikle oyun havalarını çalıp söylerken büyük bir coşkuya kapılan Ertaş, adeta kendinden geçer. Özellikle çok sevdiği Konya havalarını icra ederken büründüğü bu hal, yaşadığı durumun tipik örneğidir. İçerisine girdiği bu coşkunluk öylesine güçlüdür ki, bir yandan bülbül gibi çırışıp öterken kendisine hakim olamaz ve ara namelerde bir yandan da ıslık çalmaya başlar. Ertaş'ta görülen bu kabına sığmaz deli doluluk halinin gençlik yıllarındaki örnekleri daha da farklıdır. İlerleyen yaşıyla birlikte bazılarının kaybolduğu, bazılarının ise biçim değiştirdiği bu hallerden en çarpıcı olanı, Ertaş'ın kapıldığı duygu yoğunluğu ile üzerine kapanarak çaldığı sazının kapağının kenarını dişlemesidir. Bir konuşmamızda bu konuyla ilgili olarak gönlünü yaralayan sazını kendisinin de yaraladığı anlamında, "Sazımın benden yaraları var," diyen Ertaş, zamanla bu halden uzaklaşarak terk etmiştir. Neşet Ertaş'ın duygusallığı ve kabına sığmaz deli dolu yüreğine bağlı olarak, icrasında büründüğü ruh hallerden bir diğeri de aşırı durgunluk ve dinginlik halidir. Ertaş'ın sanatında genel olarak derin bir lirizm kavrayışı içinde çeşitli nüanslarla, çok yumuşak çalıp söyleme biçimde ortaya çıkan bu halde, onun temel sanatsal ifadelerindendir. Ertaş'ın sözlerin anlamını daha da belirginleştirebilmek adına saz eşliğini durdurduğu bu icra öyle bir hal alır ki zaman zaman adeta sessizin içerisine gömülür. Bu anlarda ortaya çıkan ise sessizliğin sesidir. Bir icracı için yorumun zorlu ifadesi olan bu anlar Ertaş'ın en başarılı olduğu alanlardan biridir. Eser boyunca dramatizasyon ögelerini binbir çeşitlikle kullanabilen Ertaş'ın bu anlarda yarattığı canlandırmalar, belki de dinleyicinin dinginliğe ve huzura kavuştuğu, hayal edilebilen en çok hissedildiği anlardır. Yaşadığı duygu yoğunluğu nedeniyle çalıp söylerken, adeta türkün içerisine girip sözlerin ve mananın ifadesine bürünen Neşet Ertaş, bu duygu hali içerisinde bile anlatılmak istenenin en açık, en yalın biçimiyle aktarabilmeye özen gösterir. Onun icralarında görülen söz bölümündeki metronom yönünden kasmalar, esnetmeler ve süre sarkmaları nedeni budur. Ertaş bu olguyu zaman zaman duygusal anlama göre ifadeyi ağırlaştırma veya hızlandırma biçiminde de sergiler. Halk ile birebir cemal cemale olduğu konserler ve özellikle de katılan herkesin mutluluk, heyecan ve coşkuyla bir araya geldiği düğünlerde Neşet Ertaş'ın duygusallığı en üst seviyesine ulaşır. Kesintisiz denilebilecek bir biçimde saatlerce, eskiden günlerce sürdürdüğü düğün çalma sırasında Allah ne verdiyse anlayış içerisinde gönülleri mutlu etme çabasında olan Ertaş, deli dolu halini ve duygusal yoğunluğunu bitip tükenmek bilmeyen bir enerjiyle sergiler. Bu hal içinde özellikle saatlerce süren oyun havaları icrasında hem kendisi hem de müziğine oynayarak eşlik edenler yarattığı ahenkle adeta kendilerinden geçer, deşarj olurlar. Neşet Ertaş'ın duygu yoğunluğuna ilişkin yaşayıp yaşattığı bu halin konser sahnesi çalışmalarındaki karşılığı ise uzun süreli icralardır. Konserin daha başlarında ortamı, dinleyiciyi sezinleyen ve sonra da kendi halini yoklayan Ertaş, eğer uzun süre sahnede kalmak isterse bunu, "Bugün burada güneşin doğuşunu görmek istiyorum" gibi ifadelerle belirtir. 9. ayrımın sonu, sayfa 113.